Ayrım 45, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 393. Kitap 6, 1920-1945, Bölüm 21. Doğduklarında bebeklerin kendi şanslarını da beraberlerinde getirdikleri söylenir. Michael Corleone de öyle yapmıştı. Corleone'ler yoksulluk içerisindeydi. Hell's Kitchen apartmanında ucuz bir dairede oturuyorlardı. Tren yolu sokağın tam ortasından geçiyordu. Gündüz ve gece boyunca kesilmeyi bekleyen hayvanlarla dolu yük trenleri oradan geçip gidiyordu. Kovboyculuk oynama fırsatı yakalayan çocukların, ata binen ve yayaları yoldan çekilmeleri için bağırarak uyaran insanların gürültüleri ortalıkta çınlıyordu. Her hafta bir ya da iki kişi bu uyarıları duymadıkları için sorun yaşıyorlardı. Santino'nun 10 yıl önceki doğumundan bu yana Carmela 4 tane düşük yaşamıştı. Yaşayan bebek Federico hayatının ilk 5 yılını hep hasta geçirmişti. Vito üvey ailesine ait olan köşedeki bakkal dükkanında haftanın 6 günü çalışıyordu. İki yakasını bir araya getirebilmek için arkadaşları Clemenza ve Tessio'ya bir kamyon soygununda yardım etmişti. Bu durum zorbalıklarla dolu mahalledeki Fanucci isimli züppe elde edilen hasılatın büyük oranını talep etmeye başlayana kadar sürdü. Michael doğmadan haftalar önce Vito'nun Fanucci'yi öldürmesi, herkes bundan şüphelenmiş ama olay çok az tartışılıp incelenmişti, ona çevresindeki muhitin saygısını kazandırdı. Sözün kısası, Vito anlaşmazlıkları çözmeye ve dükkan sahiplerini soyguncu ile polislere karşı korumaya başladı. Michael'ın doğumu neredeyse sancısız olmuştu. Fil dişi bir derisi, uzun siyah kirpikleri, parlak saçları vardı. Ebe poposuna tokat attığında derin bir nefes almış ama ağlamamıştı. Kadın tıpkı Valentino filmlerindeki bir kız gibi iç çekmişti. Vito, Michael'ın asil duruşunu gördüğünde odanın eşiğinden içeri zor bela adım atmıştı. Bebek Garibaldi ile yan yana çarpışan Vito'nun öz babasının aynısıydı. Vito dizlerinin üzerine düşmüş ve mutluluktan ağlamıştı. Ertesi gün babasının çok sevdiği zeytin ağacı tarlası, Vito'nun aklına zeytinyağı işine girmek gibi parlak bir fikir getirdi. Tessio ve Clemenza onun pazarlamacıları olacaktı. Yasak, bu uygulama onların nakliye kamyonlarının başka kazançlı uygulamalarda kullanılmasını da sağlıyordu. Michael Corleone ile birlikte aynı anda dünyaya gelen diğer bir büyük bir şans kapısıydı. Kısa süre içerisinde hep birlikte zengin oldular. Michael'ın bebekliği ateşi dahi 37'nin üzerine çıkmadan geçti. Hatta çoğunlukla bundan bile daha düşüktü. Kendisine inanılmaz derecede güveniyordu. Sanki insanların ondan hoşlanacaklarını, ne gerekiyorsa onu yapacaklarını biliyor ve gereksiz yere telaş yapmanın bir anlamı olmadığını görüyor gibiydi. Onun vaftiz töreni cömert genç ithalatçının hatırına polis tarafından kapatılan sokakta yapılmıştı. Sanki New York'taki tüm İtalyanlar oradaydı. Michael'ın vaftiz babası Tessio tüm öğleden sonrasını çoktan gülme becerisini kazanmış olan bebeğe salakça yüz mimikleri yaparak geçirdi. Bu Vito'nun gülümseyişinin aynısıydı, sadece tehditlerden arındırılmıştı. Bir yıl ya da buna yakın bir süre sonra yaşça ondan daha büyük olan kardeşler Michael'ın hepsini bastırdığını ve her iki ebeveynin de en sevdiği çocuk haline geldiğini fark etti. Fredo bu duruma karşı tepkisini bebek beşiğine fare koyarak ve küçükken yaptığı gibi yatağını ıslatmaya başlayarak ortaya koydu. Hatta bir keresinde okula gidip bebek erkek kardeşinin 11. caddede yük treni altında kalıp ikiye bölündüğünü dahi söyledi. Sonny bundan daha cesur bir adım atarak eve yeni bir rakip getirip Vito'nun Michael'a karşı beslediği sevgiyi bölmeyi denedi. Sonny gözüne bir çocuğu kestirmişti. Ailesi alkol yüzünden ölmüş hastalıklı ve pis bir çocuk. 12 yaşında sokakta kalmıştı, kendi başının çaresine bakıyordu. Ki bu dikkate alınması, göz önünde bulundurulması gereken bir durumdu. Çocuğun adı Tom Hagen idi. Sonny dar yatağını kimsesiz arkadaşına verdi ve kendisi yerde uyudu. Hiç kimse onun orada kalıcı olup olmayacağını tartışmadı. Ama tıpkı Don'un diğer birçok işinde olduğu gibi birdenbire bir gereksinim ortaya çıkıverdi ve olay çok az sözcük harcanarak çözüldü. Michael'ın hayatının ilk yıllarından hatırladığı en eski şey ailesinin Bronx'a taşınmasıydı. O henüz 3 yaşındaydı. Annesi kambur durmuş, vedalaşırken komşularını kucaklıyor ve en az bebek Connie kadar şiddetli ağlıyordu. Tom ve Sonny yeni apartmanda olmalıydılar. Michael babası ve şoförle birlikte arabadaydı. Fredo kaldırımda dikilmiş trenlere bakıyordu. ''Vito sorun ne?'' diye bağırdı. Fredo kovboyculuk oynamak istedi. Sonny bunu o güne kadar belki de 100 kez yapmıştı. Fredo ise tek bir kez bile yapamamıştı ve şimdi de oradan taşınıyorlardı. Vito Fredo'nun yüzündeki acıyı fark etti. Tek eliyle Michael'ı, diğeriyle Fredo'yu tuttu ve onlarla birlikte hızlı hızlı dar sokaktan aşağı indi. Yanında atı olan adam Vito'yu gördü. Kısa süre içerisinde Fredo Air'in üzerinde treni bekliyordu. Uzaktan teki görününce Vito Michael'ı omuzlarına oturttu. Fredo atı patika boyunca sürerken diğer yandan da bağırarak uyarılarını sıralıyordu, mutlu ve korkusuzdu. Corleone'lerin yeni daireleri Bronx'un Belmont kısmında 8 katlı kırmızı tuğlalı binanın 2. katındaydı. Apartman oldukça gösterişsizdi ama yeni bir buzdolabı, güzel bir ısıtma sistemi ve herkese yetecek kadar büyük odaları vardı. Her ne kadar hiç kimse bunu bilmiyor olsa da tüm apartman Vito'nundu. Belmont küçük Michael'ın gözüne cennet gibi görünüyordu. Sokaklar top oynayan çocuklarla ve dolu el arabalarını iteleyerek bağıran satıcılarla doluydu. Hava kıyılmış soğan ve fırından yeni çıkmış ekmek kokularıyla doluydu. Akşam yemeğinin ardından kadınlar sandalyelerini aşağıya kaldırımlara taşıdı ve alacakaranlıkta dedikodu yaptılar. Erkekler sevecen bir tavırla birbirlerine seslenerek şakalaştı. Belmont'ta o güne kadar yaşadıkları birçok şehirden çok daha fazla sayıda İtalyan vardı. Corleone'lerin apartmanının dışında bir yangın merdiveni vardı. Sıcak gecelerde onun üzerinde uyudular. Sadece Arthur Caddesi boyunca esen rüzgarın Bronx hayvanat bahçesinden getirdiği koku sebebiyle zor anlar yaşadılar. Vito sürekli bu durumdan şikayet eden çocuklarına bir süre sonra yeter dedi. Şu hayvanat bahçesi mi? Orayı İtalyanlar kurdu. Sizin burnunuza gelen şey onların emeklerinin, meyvelerinin kokusu. Nasıl olur da benim çocuklarımdan birisi Tanrı'nın nimeti olan bir meyveyi reddedebilir? Diğerleri arada sırada hala şikayet etmeye devam ettiler. Ama Michael bunu hiçbir zaman yapmadı. O hayvanat bahçesinde aslanlar da vardı. O aslanları seviyordu. Corleone'ler, aslan yürekliler. Corleone'ler yeni kiliselerinde oldukça faal davrandılar. İlk başlarda Vito bile onlara katıldı. Fredo neredeyse her gün annesiyle birlikte ayinlere katıldı. 10 yaşına geldiğinde akşam yemeğinde ayağa kalktı ve peder Stefano ile bir görüşme yaptığını, ki bu annesinin en beğendiği pederdi ve onun da boks antrenörüydü ve rahip olmaya karar verdiğini açıkladı. Aile büyük bir sevinçle onu kutladı. O gece Michael yangın merdivenine oturup annesinin Fredo ile mahalleyi turlayışını izledi. Geri döndüğünde Fredo'nun yüzü baştan aşağı ruja bulanmıştı. Okulda Michael'ın arkadaşları o yaşlardaki çocuklar arasında rastlanan bir gelenek doğrultusunda babalarıyla övünürken Michael sırtını dönüp oradan uzaklaşırdı. O böbürlenme güdüsüyle büyütülmemişti. Ayrıca böyle bir şeye de ihtiyacı yoktu. En berbat okul kabadayısı bile Michael'ın sessiz babasının saygı duyulacak birisi olduğunu bilirdi. Vito Corleone sokakta yürürken insanlar ona yol verir, sanki o bir kralmış gibi hafifçe öne eğilirlerdi. Bir akşam yemek yerlerken kapı çalındı. Michael 6 yaşındaydı. Gelen Peter Clemenza'ydı. Yemeği böldüğü için özür diledi ve Vito'ya onunla biraz yalnız konuşup konuşamayacaklarını sordu. Birkaç dakika sonra salonun kilitlenmiş kapalı kapısının ardından Vito İtalyanca bağırmaya başladı. Michael söylenenleri anlıyordu ama her şeyi değil. Babasının çok sinirlendiği açık seçik ortadaydı. Michael'ın annesi Connie'ye zeytin ve kalamar yedirmeye devam etti ve olanlardan bir haber gibi davranmaya çalıştı. Tom sırıttı ve kafasını salladı. Konu Sony'de de. Sony masada değildi. Bu durum gün geçtikçe daha sık tekrarlanmaya başlamıştı. Fakat Tom'un sırıtışına bakılırsa Sony'nin başına gelen çok ciddi bir şey değildi. Yine de Michael korkmuştu. Sadece Sony ve bundan yıllar sonra Michael, Vito Corleone'yi o ünlü sabır ve sükunetini bozduracak kadar kızdırabilirdi. Eğer ölüler konuşabilseydi en korkulması gereken şeyin Vito'nun sabrı ve sükuneti olduğunu birçok kişi dile getirebilirdi. Michael ne yaptı dedi. Tom bazı aptalca kafone numaraları dedi. Tipik Sony işte. Tom ve Sony Fordham ilkokulunda öğrenciydi. Oraya taşındıklarından beri farklı kulvarlarda koşuyorlardı. Tom tenis takımındaydı ve şeref listesindeki bir öğrenciydi. Belki de gerçekten ailenin bir bireyi olmadığı için, belki de minnettarlıktan sessiz, sakin bir şekilde ailenin mükemmel oğlu olmuştu. En zekisi, en sadığı, en saygılısı, en hırslısı ve aynı zamanda en alçak gönüllüsü. Vito'nun yorumuna göre aralarındaki en hevesli öğrenciydi. İtalyancayı ana dili gibi konuşuyordu. Ve kanı Sicilyalı olmamasına rağmen aralarında en İtalyan oydu. Sony'ye gelince antrenöre bağırışının hemen ardından futbol takımından uzaklaştırılmıştı. Sony babasına bu olaya el atıp atamayacağını sorduğunda Vito oğlanı tokatladı ve tek bir kelime dahi etmedi. O da kaçak cin aşırdı ve caz dinlemek için Harlem'e süzüldü. Sony henüz 16 yaşında olmasına rağmen tam kadınların beğendiği türden bir erkek olduğu yönünde ünlenmişti. Ama bunlar kendi yaşından kızlar değildi. Michael Tom'a ne türden aptalca kafa o ne numaraları diye sordu. A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Ufak çal hapse gir, büyük çal ünlü olup zevkini çıkart. Sony ve arkadaş olduklarını düşündü, iki salak bir soygun düzenlemişler. Ah ah ah, Carmela elleriyle Connie'nin kulaklarını kapattı, yeter. Salonun kapısı açıldı. Vito titriyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Fark edilir derecede sinirliydi. O ve Clemenza tek bir kelime dahi söylemeden dışarı çıktı. Connie ağlamaya başladı. Michael da aynısını yapmamak için kendisini zorladı. Yıllar sonra Michael, Sony'nin o gün Maranzano ailesi tarafından korunan bir benzin istasyonunu soyduğunu öğrenecekti. Sony'nin orasının Maranzano ailesi tarafından korunduğuna ilişkin en ufak bir fikri yoktu tabii. Soygun bir şakaydı. O gece Vito Maranzano'larla aralarında oluşan sorunu çözmeye gitmiş, Clemenza'yı da Sony'yi bulması için arkasından yollamıştı. Birkaç saat sonra Pete onu yalnız ve duygularını gizlemeyen bir ev kadınının tepesinde bulmuş, babasının gazabıyla yüz yüze gelmesi için oğlanı sürükleyerek Cenko Pura zeytinyağı ofisine götürmüştü. Vito Sony'yi yaptığı saçma hareketten dolayı suçladığında, Sony'nin kendisini savunurken verdiği karşılık babasını, Fanucci'yi öldürürken gördüğü olmuştu. Vito yavaş yavaş yere oturmuştu, yenilgiye uğramıştı. Oğluyla konuşamıyordu. İyi ama nasıl davranmalıydı? Sony okulu bırakmaktan ve aile işlerine bil fiil girmekten bahsedince Vito yumuşadı ve bunu kader olarak nitelendirdi. Vito kendisi gibi görünen ve onun geldiği yerden gelen bir adama çok az şey vaat eden böyle bir dünyada yapması gereken şeyleri yaptığına inanıyordu. Hayatın çocukları için çok farklı olacağına tüm kalbiyle inanmıştı. Kendi kendine onlardan hiçbirinin, Hagen'ın dahi onu takip etmelerine göz yummayacağına söz vermişti. Bu Vito Corleone'nin o güne kadar çiğnediği tek söz oldu. Yine de o günlerde Michael hayatında ilk defa babasının sabrının taştığını biliyordu ve bunun sebebi de Sony'ydi. Vito ve Clemenza'nın dışarı çıkışlarından kısa bir süre sonra Tom iğrendiği belli olan bir şekilde özür diledi ve kapıya doğru ilerledi. ''Bir şey lazım mı anne, yürüyüşe çıkıyorum.'' Kadın bir şey istemedi, yüzü gri ve asıktı. Michael Tom'u tam kapıyı kapatırken yakaladı ve onu merdivenlerden aşağıya takip etti. Sokağa çıktıklarında yağmur yağıyordu, tam bir sağanak. Tom duraksayarak cam kapıya yaslandı. ''Michael, bana neler olduğunu anlat Tom.'' dedi. ''Bilmeye hakkım var. Biz bir aileyiz.''
''Böyle konuşmayı da nereden öğrendin çocuk?''
Michael yüz ifadesini olabildiğince sertleştirdi. Tom omzundan arkaya doğru baktı. Birkaç kiracı ortalıklarda dolaşıyordu. Burada olmaz. Birkaç kapı ilerideki tenteye doğru hareketlendi. Birlikte oraya doğru koştular. Hagen 16 yaşındayken her şeyi bilmiyordu. Ama Sonny'yi nasıl okuyacağının farkındaydı ve Vito'ya tapıyordu. Bu yüzden hiç kimsenin ummadığı kadar çok şey biliyordu. O gece Rakal Multo Meat'in önündeki kumaş tentenin altında Michael'a anlattığı şeyler içten ve doğruydu. O günden sonra Sonny her yerde Vito'ya eşlik eden adam oldu. Eğer gelecekse eve çok geç saatlerde uğramaya başladı. Evdeyken kendisine hürmet eden Fredo'nun üzerine tıpkı Michael'ın Tom'a yaptığı gibi titriyordu. Michael'ın 7. yaş gününde Tom ona bir tenis süveteri verdi. Michael da hediyesine tıpkı Tom'un yaptığı gibi omzuna doladı. Birbirini izleyen haftalar içerisinde Sonny evden ayrıldı ve Manhattan'da hemen Mulberry sokağının üzerindeki kendi dairesine taşındı. Tom da New York Üniversitesi'ndeki öğrenci yurduna gitti. Birbirlerinden ayrılmalarından dolayı mı, yoksa kendi olgunlaşma sürecinden mi bilinmez, Fredo 13 yaşında beklenmedik bir şekilde güçlü ve kudretli bir genç adam halini aldı. Her ne kadar biraz ufak tefek olsa da üniversite birinci sınıf futbol takımında savunmada oynadı. Yıllar boyunca sağda solda katılınan yarışmaların ardından bir Katolik Gençlik Derneği boks turnuvasına katıldı ve kazandı. Derslerinden çok daha iyi notlar alıyor ve peder Fredo'nun gözetimi altında dini çalışmalarına devam ediyordu. Etrafta kızlar olduğunda Fredo utangaç davranıyordu. Ama bu çekingenlik onların Fredo'yu sevmelerine neden oluyordu. Şimdi onlara çok daha çekici görünüyordu. Çünkü kızlar onun rahip olmak istediğini biliyordu. Michael tüm bunların ne zaman değiştiğini tam olarak kestiremiyordu. Fredo'nun beceriksizliğinin ne zaman köklendiğini, kişisel yeterliliğinin ne zaman kasvetli bir içine kapanıklılığa dönüştüğünü. Tüm bunlar aşama aşama yaşanmış olmalıydı. Ama Michael'a göre Fredo bir an için zayıf görünürken hemen ardından güçlü ve ciddi bir genç adama dönüşüyor, ardından da saatlerce odasında yapayalnız oturuyordu. 16 yaşında Fredo annesi dışında herkesin çoktan tahmin ettiği şeyi açıkladı. Artık rahip olmak istemiyordu. Birçok kız arkadaşı vardı ama bunun nedeni kızların onu zararsız bulmalarıydı. Kısa süre sonra her ne kadar babası ona sıradan görevler veriyor olsa da o da babasının işine atıldı. Mesajları iletiyor, kahve getirip götürüyor, gerçek zeytinyağını boşaltıyordu. Vito Corleone eğitimin önemini vurgulamaya devam etti ve Michael ile birlikte yangın merdivenine oturdukları bazı geceler çocuğun geleceği üzerine büyük hayaller kurdular. Vito diğer oğullarıyla da bu tür sohbetler yapıyordu. Ama sadece Tom, Columbia'da hukuk fakültesine başlamak üzereydi, liseyi bitirmişti. Michael babasını seviyor ve ona saygı duyuyordu. Tam 16 yaşına geldiğinde bir şeylerin onu Tom'un anlattığı dünyaya sürükleyeceğinden korkuyordu. Michael o dünyayı hala 11 yaşındaki çocuk mantığıyla kavruyordu. Yaz boyunca Michael okuldan eve döndüğünde babası onu, hiç şüphesiz bunlar onun olay çıkmasını beklemediği günlerde, etrafı gezmeye beraberinde götürürdü. Vito temelde bir yemekten diğerine gidiyor, çeşitli kulüpleri ziyaret ediyor, restoranlara, kahve dükkanlarına gidiyor, el sıkışıyor, yemek yiyip geldiğini söylüyor ama arkasından her halükarda bir şeyler yiyor gibi görünüyordu. Sanki hiç işi yokmuş gibi etrafta geziniyor, işlerini fısıltılarla hallediyordu. Böyle bir günde Vito birileriyle tanışması için aniden Cenko Pura deposuna çağrıldı. Michael'a dışarıda beklemesini söyledi. Michael arabanın bagajında bir beyzbol topu buldu ve duvara atıp tutmak için avluya gitti. Oraya vardığında daha önce hiç karşılaşmadığı bir çocuğun orada kendisinin yapmayı düşündüğü şeyi yapmakta olduğunu gördü. Çocuğun yüz hatları inanılmaz derecede İrlandalıydı. Michael kendisini bunu söylemeye neyin ittiğini bilemeden "Burası benim avlum," dedi. Çocuk "Haydi ama yapma," diye karşılık verdi. "Avluların mülkiyeti kimsenin değildir." Çarpıcı bir gülümsemenin ardından güldü. Attığı kahkaha bir tür anırmaya benziyordu ama yine de Michael'ı rahatlattı. Bunun ardından uzun süre konuşmadılar, avluda yan yana dikildiler ve ellerindeki çizgili beyzbol toplarını duvara tekrar tekrar attılar. Her ne kadar ikisi de birer sporcu olarak doğmamış olsa da birbirlerinden daha iyi olmaya çalıştılar. İrlandalı çocuk sonunda nefes nefese kalmış bir halde duraklayarak, ''Biliyor musun?'' dedi. ''Benim babam şurada duran kamyonların hepsinin patronu ve sen onların içinde ne var biliyorsun, öyle değil mi?''
''Bu kamyonların bir kısmı babamın, üzerinde Cenko Pura zeytinyağları yazanların hepsi.''
''Alkol.'' Çocuğun aksanı Catherine Hepburn'inkine benziyordu. Ne Amerikan ne de İngilizdi. Michael'ın çocuğun likör demeye çalıştığını anlaması biraz zamanını aldı. Bu gece tüm New York'u ve hatta New Jersey'in yarısını sarhoş edecek kadar çok likör.
Michael omzunu silkti. Üzerinde zeytinyağı yazıyor.
Yine de bu kamyonların büyük çoğunluğunun alkol taşıdığını biliyordu. İçlerini daha önceden görmüştü.
Michael böyle konuşmayı nereden öğrendin dedi.
Çocuk ben de sana aynı soruyu sorabilirim diye karşılık verdi. Sen İtalyansın öyle değil mi?
Ben hiçbir şey gibi konuşmuyorum.
Tabii ki konuşmuyorsun. Dinle. Polislerin tüm bu kaçak içkileri satanları tutuklamak amacıyla şu anda neden burada olmadıklarını bilmek ister misin?
İster misin?
Sen delirmiş olmalısın. Oradaki kamyonların hepsinde zeytinyağı var.
Çocuk, çünkü babam New York'taki her polise rüşvet veriyor dedi.
Michael avluya baştan aşağı bir göz gezdirdi. Onları işitebilecek hiç kimse yoktu. Ama yine de çocuğun bu tür şeyleri bu derece yüksek sesle dile getirmesinden hoşlanmadı.
Michael yalan söylüyorsun dedi.
Çocuk babasının polislerin tümüne nasıl rüşvet verdiğini detaylarıyla anlattı. Alkol satışının karlı olabilmesi için başvurulan cinayetler ve kavgaları özel terimler kullanarak açıkladı. Ya çok gelişmiş bir hayal gücüne sahipti ya da gerçekleri söylüyordu.
Michael hepsini uyduruyorsun dedi.
Duyduklarıma bakılırsa bu konuda sizin halkınız çok daha başarılı.
Sadece boşa konuşuyorsun, sen hiçbir şey bilmiyorsun.
Çocuk ne istediğini bir düşün dedi. Bu arada sana kamyondan bir şişe içki kapıp gelmeni ve onu benimle paylaşmanı öneriyorum. Bu daha önce Michael'ın başına gelip de yapmak zorunda kaldığı türden bir şey değildi. Ama yine de kafasını sallayarak onayladı ve şişeyi almaya gitti. Fredo diğer bir adama kamyonu boşaltırken yardım ediyordu. Michael onlara babasının kendilerini görmek istediğini söyledi. Uzaklaştıklarında Michael bir şişe Kanada viskisini kaptı ve avluya geri döndü.
''Çocuk senin ödlek olduğunu düşünmüştüm.'' dedi. ''Yanlış düşünmüşsün. Belki de bu konuda tahmin ettiğin kadar iyi değilsindir.''
Michael şişeyi açtı ve kafasını kaldırıp doya doya içti. Boğazını yakmıştı ama hiç belli etmedi.
''Hey, senin adın ne?''
Çocuk şişeyi alırken ''Jimmy Shea'' dedi. Viskiden büyük bir yudum aldı ve aniden büyük bir öksürük krizine tutuldu. Dizlerinin üzerine çöktü ve kusmaya başladı. Bir süre sonra babaları onları yakaladı. 11 yaşındaki çocuklar yasak döneminde alacakaranlıkta viski içiyorlardı ve bunun cezasını çekeceklerdi. Çocuklar her ne kadar hayatları birbirlerine paralel geçse de bir daha birbirleriyle hiçbir zaman doğrudan konuşmadılar. 45. Ayrımın sonu. Sayfa 403.